Ayrım 4, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 38. Uzun zamandan beri buraya bir şey yazmadım. 29 Mayıs 1951 günü Sultanahmet Cezaevinden Üsküdar Cezaevine geldim. Bir hafta evvel gazeteler mahkeme kararını temyizin tasdik ettiğini yazmışlardı. O günlerde Üsküdar Cezaevine gönderileceğimi biliyordum çünkü cezası tasdik olanları Sultanahmet tutukhanesinde tutmuyorlar. O sabah çok erken uyanmıştım. Yatağımın içinde dalga geçiyordum. Henüz kimse uyanmamıştı. Hatta temizlik nöbetçileri bile kahvaltı hazırlamaya başlamamışlardı. Dış kapının zincirleri şakırdadı. Koridorda ayak sesleri duydum. Çıkıp baktım, başgardiyan İsmail Efendi, "Hazırlanın, Üsküdar cezaevine gidiyorsunuz," dedi. Cezaları tasdik olan üç kişi, ben, Mustafa Sami Büyükalp, Raci Hakkı Dinçer, Üsküdar'a gelecektik. Raci 20 gün evvel apandisit ameliyatı geçirmiş ve 2 gün evvel hastaneden çıkmıştı. Raci orada kaldı. Bizden 20 gün sonra o da Paşa Kapısı cezaevine geldi. Hemen eşyalarımı topladım, hazırlandım. Arkadaşlar ayrılmamıza fevkalade üzüldüler. Vedalaştık, ayrıldık. 22 kişi Üsküdar'a giden vardı. Eşyalar ve insanlar aynı kamyona dolduruldu. Masamın ve diğer eşyalarımın kırılmaması için 15 liraya bir taksi tuttuk. Eşyaları bagaja koyduk. Biz de Sami ve iki jandarma ile içeri oturduk. Üsküdar cezaevine geldik. Üsküdar savcısı bizi kibar şekilde karşıladı. Mahkumların bir kısmını Topbaşı cezaevine gönderdi. Kendisi de adliye binasına gitti. Sonra müdür konuşmaya başladı. Bu müdür hayatımda gördüğüm enteresan tiplerden biri. Bir ayağı aksak, saçları yarı kel, 24 yaşlarında. Ben bu müdürü yeni ötmeye başlayan horozlara benzetiyorum. Onlar gibi fiyakacı, tam bir horoz gibi ötemiyor, çatlak sesli. Askerliğe yeni girenlere, kışlaya geldikleri gün subaylar nasıl bir konferans verirlerse bu zat da bize bir düstur çekti. Burası Sultanahmet Cezaevi değil, burada falan filan. Bilhassa bana karşı iyi hareket etmeyeceğini daha ilk gün gözlerinden ve sözlerinden anladım. Bunun sebebine gelince, bunun zahiri, dıştan görünen görünüşte sebebini benim komünistlikten mahkum oluşumdur. Hakiki sebebine gelince cahilin bilgiye karşı meçhulün şöhrete karşı duyduğu aşağılık hissidir. Masamı, şezlongumu, tıraş takımımı ve bütün kitap, boş kağıt, defter ve not defterlerimi aldı. Aklı sıra her haliyle bana manevi baskı yapmak istiyordu. Ama bu hareketleri hiç asabımı bozmadı. Beni bir hayli güldürdü. Biz Üsküdar'a geldikten birkaç gün sonra Enver, Vesil, Yıldız, Vecdi, Cenap tahliye edilmişlerdi. Ziyaretime gelen Enver'i ve bir arkadaşı savcıya gönderdim. Müdürün eşyalarımı vermediğini söylettim. Ben de müdüre kitaplarımı ve eşyamı vermesini söyledim. Çok küçük ancak üzerinde yazı yazılabilecek kadar olan masamı yer yok diye vermedi. Şezlongu da aynı sebeple vermedi. Mangalı duvarlar is olur diye vermedi. Kitaplarımı tetkik edilecek diye vermedi. Tıraş makinesini yasak diye vermedi. Halbuki şimdiye kadar siyasi mahkumlara bu gibi eşyalar her zaman verilmiştir. Esasen ben bu eşyaları Sultanahmet cezaevinden getirmiştim. Müdürün maksadı beni taciz etmekti. Cezaevine geldikten 15 gün sonra boş kağıt, defter ve kalemlerimi alabildim. Savcının maktuğu Yıldız emirlerine rağmen kitapları parça parça bir ayda alabildim. Masayı da bir ayda. Şezlongu daha geç alabildim. Tıraş makinesini hiç alamadım. Bu müdürle aramızda çok enteresan hadiseler oldu. Anlatmaya değmez. Saçlarımı kestirdi, sesimi çıkartmadım. Halbuki diğer mahkumların saçlarını kestirtmemişti. Ben zaten saçlarımı kesmek istediğim için itiraz etmedim. Bizim siyasi koğuşun bahçesine gübre ve gübrenin üzerine lağımdan kova kova insan pisliği döktürdü. Doktora söyledim. Güç bela bu pislikleri attırabildim. Bir delikanlıyı doktor rapor vermeden ve cezaevi disiplin heyeti karar vermeden zindana attılar. Bu işle alakadar oldum. Maalesef muvaffak olamadım. Müdür de bir hayli uğraştı. Bana İzmir'den bir arkadaşımdan gelen mektubu, içinde ne var bilmiyorum, savcılığa verdi. Mektup hakkında takibata geçtiler. Cezaevine geldiğimin ikinci günü müdür beni odasına çağırdı. Bana üstün bir adam olduğunu anlatabilmek için kapısında yarım saat bekletti. Sonra şöyle konuştuk. "Komünist misin? Bana böyle bir şey sormaya hakkınız yok. Bunu hakim bile soramaz. Neden? Kitapta yeri mi var?" "Evet, anayasamıza göre böyle sual sorulmaz. Vicdan hürriyetine aykırıdır." "Adalet Bakanlığı'nın emri var, sorarım." "Lütfen emri görelim, Adalet Bakanlığı da soramaz." Zile bastı, Adalet Bakanlığı'nın emrini getirdi. "Adalet Bakanlığı'nın emrindeki sualler arasında böyle bir sual yok. Bu emre göre hüviyetimi, eski mahkumiyetlerimi vesaire," sordu sonra kendisine. "Bu suali bana resmen sorduğunuz için cevap vermedim. Hususi olarak sorsaydınız merakınızı tatmin için cevap verirdim," dedim. O halde hususi olarak rica ediyorum, komünist misiniz? Ben bu cezaevine mahkemece komünistlikten 16 ay hapse mahkum olarak geldim. Komünistlikten mahkum olan adama komünist misiniz diye sorulması abestir. Hususi olarak sorduğunuz için cevap vereyim. Evet, ben komünistim. Daha bazı şeyler sordu, gönderdi. Hülasa işte böyle garip bir müdür. Bilgiye okuryazar adama karşı daimi bir aşağılık duygusu altında. Bu duygunun tazyikinden kurtulmak için bir takım garip hareketler yapıyor, pozlar alıyor. Mamafih, namuslu, dürüst bir adam olduğunu zannediyorum. Yani kendine göre rüşvet, iltimas vesaire yok. Bu da kâfi. Şahsıma yaptığı muameleden dolayı bu genç adama darılmıyorum. Bir vesileyle beni görünce, bir şikayetiniz, bir arzunuz var mı diye soruyor. Bu sorgudan maksadı da kendisinden bazı ricalarda bulunmamı istiyor. Ricada bulunursam, bu ricalarımı yerine getirmemek suretiyle gururunu tatmin etmek istiyor. Ben de bunu bildiğim için kendisinden hiçbir şey istemiyorum. Yalnız Şeker Bayramı'ndan evvel babam haber göndermiş. Bayramın birinci günü gelip beni görmek istiyormuş. Babamı bir senedir görmemiştim. Adamcağız çok da ihtiyar. Bir defa görüşelim dedim. Müdüre çıktım. Ben şimdiye kadar babamı hapishaneye ziyaretime getirtmedim. Çünkü teller arasından konuşmak ve ihtiyar adamı rahatsız etmek istemiyorum. Eğer tel dışında görüştürürseniz babamı çağırtacağım, yoksa çağırtmayacağım. Bayramda beni görmek istemiş dedim. O da, peki 12 ile 1 arasında gelsin, o zaman ziyaret paydostur, konuşursunuz dedi. Babam geldi fakat beni görüştürmedi, kendisine çıktım. Sizin sözünüze güvenerek babamı getirttim, şimdi de hususi olarak görüştürmüyorsunuz, ayıp dedim. Bana, hayır ben size öyle söylemedim, telden görüşürsünüz dedim dedi. Telden görüşmek herkes gibi benim de esasen hakkımdır, size bunun için ricaya gelmezdim dedim ve odasından çıktım. O hafta babamla teller arasından görüştüm. Zavallı, adam akıllı ihtiyarlamış, saçı sakalı pamuk gibi bembeyaz olmuş. Mamafih dinç buldum. Benimle konuştu, memnun oldu. Oğlum, deden beni görmeye gelirken sen dedene beni de götür babamı görmek istiyorum demişsin. Halbuki ben size hapishaneye getirmemelerini evvelce söylediğim için getirmiyorlar. Sen dedene darılmışsın. Deden elbiselerini giyerken dede sana para vereyim de babama götür demişsin. Ablan biraz daha ak verdiği için fazla ısrar etmemiş. Sen deden evden çıkarken darılmışsın. Güle güle bile dememişsin. O gün sizleri düşündüm, ağladım. O kadar küçüksünüz ki sizleri hapishanede ziyaretime getirtmek istemedim. Burası körpe ruhunuz üzerinde fena tesir uyandırsın istemiyorum. Ve sizin hasretinizin ateşinden yanıyorum. Üsküdar cezaevine geldikten sonra annenize dair o kadar fena ve kat'i haberler aldım ki buraya yazmaya bile utanıyorum. Belki ileride yazarım. Artık annenizi bir daha hiç görmek istemiyorum. O kadının, o zavallı kadının nasıl olup da bu kadar düştüğünü bir türlü anlayamıyorum. Bana 10 sene hayat arkadaşlığı yapan bu kadının ne kadar duygusuz, düşüncesiz olduğunu hafsalama almıyor. İlk defadır ki bu hapishanede yeniden evlenmeyi düşünüyorum fakat korkuyorum. Yeniden sükutu hayale uğramaktan korkuyorum. Sonra asıl korkum sizin üvey anne ızdırabını çekmenizdir. 36 yaşından sonra da insan müşkül pesent oluyor. Ne olursa olsun tekrar evlenmek kararındayım. Son zamanlarda okuduklarım şunlar. Dostoyevski'nin Stepançikova Köyü isimli romanı, Molière'in Don Juan ve Cimri isimli piyesleri, Çehov'un hikayelerinin 5 cildini de bitirdim. Yine Çehov'un Vanya Dayı, Marty isimli piyesleri. İngiliz yazarı Hitchens'ın Allah'ın Bahçesi isimli rezil bir romanı, Abdülbaki Gölpınarlı'nın Fuzuli Divanı, Refik Halit'in Sürgün Romanı, İçtimaiyat Enstitüsü'nün İçtimai Siyaset Konferansları 3 cilt, John Boynton Priestley'in Tehlikeli Dönemeç isimli güzel bir piyesi. Bu piyesi çok beğendim. Büyük Zola'nın Rougon Macquart serisinden Para isimli romanı. Goethe'nin Faust'u, Diderot'un Körler Hakkındaki Mektup, Gustav Le Bon'un Haydar Rıfat tercümesi Tarih Felsefesi, Eflatun'un Sofist Diyaloğu, Supi Nuri İleri'nin Günün Siyasi ve Hukuki Meseleleri isimli telif tercüme eseri, Allahsız Gençlik isimli Von Harvat isimli bir muharririn romanı, Haşim Nahit Erbil isminde son derece cahil bir avukatın Komünizmle Mücadele Rehberi isimli aptalca ve gülünç bir kitabı, Doçent Orhan Tuna'nın Grev isimli oldukça mühim eseri, Bir Eski Defterdar'ın yazdığı Varlık Dergisi Faciası kitabı, yakın tarihimizin bir parçası bu kadar canlı anlatan vesika görmemiştim. İşte okuduklarımdan aklımda kalanlar bunlar. Şimdi elimde Alfred Weber'in Felsefe Tarihi var. Birkaç güne kadar bitireceğim. Ne kadar gariptir ki bu felsefe tarihinde yalnız isim olarak bile Marx ve Engels'ten bahsedilmiş değildir. Yazdıklarıma gelince, Kötü Ahmet, Evvela Demokrasi, Emir Laye Tegayyer, bir, la yetegayyer, sabit, değişmez, mukaddes bayrak, debreli Hasan, hayal namütenahi, altı parmak, eşek davası isimli 8 hikaye daha yazdım. Eski hikayelerden Mamafih Vatan'da neşredildi. Bunlardan başka Ayrı Dünya, Düşünceleri Okuyan Makine isminde 2 radyofonik temsil yazdım. Dışarıda bu 2 temsili genişleterek bir piyes haline getirmeyi düşünüyorum. Bir de Beynini Yiyen Adam isimli bir piyes yazdım. Şimdiye kadar yazdığım radyofonik temsillerden yalnız Meçhul Dahi ve Boşanan Zincirlerin repertuvara alındığına dair cevap geldi. Hizaya geliyle benden başkası geriye gönderildi, yani beğenilmedi. Cumhuriyet Gazetesi bu sene şiir müsabakası açtı. Ona 5 tane şiir gönderdim. Tabii müsabakayı kazanmak ümidim yok. Çünkü ben güzel şiir yazamıyorum. Yine de gönderdim. Yeni İstanbul Gazetesi de bir röportaj müsabakası açtı. Onun için Eroin Belası diye bir yazı yazdım ama bu yazı hem uzun oldu hem de röportaj olmadı. Bu yazıyı göndereceğim. Yapacaklarıma gelince. Yeni İstanbul için birkaç röportaj. İnek isimli tiyatrolardan birine gönderilmek üzere bir komedi. İnek piyesinde muvaffak olmayı bilhassa çok arzu ediyorum. Üsküdar Cezaevi, 11 Ağustos 1951. Bu akşam müthiş bir şey oldu. Bilmem duyduğum bu dehşetli hali olduğu gibi anlatabilecek miyim? Vakayı olduğu gibi anlatabilmem için işe evvelinden başlamalıyım. Ben hayatımın son 7 senesini kalemimle kazandım. Memleketimizde bunun ne demek olduğunu anlatmak çok zordur. Çıkardığım haftalık mizah gazetelerini tek başıma doldururdum. Son senelerde Medet isimli mizah gazetesini haftada 2 defa çıkarırdım. Bütün yazıları tek başıma yazıyordum. Hem de bunlar mizah yazılarıydı. Yani halkı güldürebilmesi için orijinal olmalıydılar. Bu pek zor bir iştir. Bunu dışarıda olanlar anlayamazlar. Bir insan bu kadar değil mizah, düpedüz yazı, mesela mektup bile yazamaz. Hem bu iş bir defalık değil, sırt sırta her gün. Fakat iş yazı yazmakla da bitmiyor. Gazetenin idaresi, muhaberesi, muhasebesi de benim üzerimde. Bunlar da beni yoruyor. Bu arada yazı yazmak daha da güçleşiyordu. Yalnız yazı yazmakla uğraşsam bu kadar yorulmayacaktım. Gezmeye, dinlenmeye vakit bile bulamıyordum. Uzun yaz aylarında bir kez denize gidemezdim. Çok sevdiğim tiyatroya bile kış mevsiminde pek zorlukla gider, yorgunluktan uyumamak için kendimi zor tutardım. Annenizle beraber gittiğim açık havadaki bir İspanyol revüsünde bütün gayretime rağmen uyuyakalmıştım. Bütün bu çalışmalarım yetişmiyormuş gibi her gün aleyhime çıkan mahkemeler, yine hakkımda yapılan haksız dedikodular, polisin sık sık arama ve takibi sinirlerimi son derece bozuyordu. Bütün bu arada durmadan mizahi yazılar yazıyordum. Gazetemin satılması için her yazımı okuyucuya beğendirmem lazımdı. Sonra da bir kez adım iyi bir mizah muharririne çıkmıştı. Bu şöhretimi sarsmamak için her gün bir evvelkinden daha güzel yazılar yazmak için müthiş gayret sarf ederdim. Bir yandan da polisin baskısı yüzünden matbaalar da gazetelerimin basılmasına zorluk çıkarırlardı. Birçok gecelerim matbaalarda makine başlarında uykusuz geçerdi. Haftanın 2-3 gecesi sırt sırta uyumadığım çok olurdu. Bütün bu hammal çalışmalarımdan maddeten ne kazanırdım? Doğrusu para kazanmadım değil, fakat kazandıklarımı şahsıma harcamaya imkan bulamazdım. Senede kiminle orta fiyatlı bir elbiseyle bir çift kundura bile zor alırdım. Kazandığım paraları eşe, dosta, arkadaşlara verirdim. Hem de bunların çoğu beni sevmezlerdi. Yine de onların yardımına koşmaktan kendimi men edemezdim. Kazandıklarımın büyük kısmı işte bu adamlara giderdi. Ondan sonra en fazla annenize para harcardım. Fakat ona harcadığım para da hiçbir zaman makbule geçmemiştir. Her zaman anneniz bunu az bulmuş ve şikayet etmiştir. Paramın üçüncü olarak sarf yeri siz. En sonra da kendim gelirdim. Laf arasında söyleyeyim ki bundan sonraki kazançlarımın en büyük payı sizin ve yine en az kısmı da benim olacaktır. Kazandığım paralar annenize kumaş, elbise, şu veya bu olurdu. Benim her akşam yorgunluktan başım ağrır, beynim zonklardı. Her yazı yazdıktan, her sefer gazete çıktıktan sonra adeta beynimden bir şeyin maddeten eksildiğini duyardım. Bir gece annenizin oturduğu Beyoğlu Çiçekçi Sokağı'ndaki evinde baygın düştüm. Birdenbire ateşim yükseldi, beynim müthiş şekilde zonkluyordu. Ben ne yapıyordum? O zaman aklıma geldi. Ben her gün bir parça beynimi yiyordum. Daha doğrusu beynimden başkalarına ikram ediyordum. Beynimden bir parçayı yazı halinde okuyuculara sunuyordum. Beynimi satıp kazandığım paraları ona, buna ve annenize veriyordum. Bütün hayatım beynimi yemekle geçiyordu. Bu fikir kafama iyiden iyiye yerleşti ve bu fikrimi işleyip bir eser yazmayı düşündüm. Bir piyes yazacaktım. Piyesin ismi Beynini Yiyen Adam olacaktı. Mevzunu da durmadan kafamda işliyordum. Bu piyesten ilk Faik Karabudak isimdeki bir arkadaşıma bahsettim. Faik Karabudak'la bundan 2 sene kadar evvel çal kazasına gidip ziraatle uğraşmaya karar vermiştik. Bir yandan ziraatle uğraşırken bir yandan ben istediğim gibi eserler, roman ve piyesler yazacaktım. Çalı hareketimizden birkaç gün evvel Faik'le beraber Taksim'de, şimdi sergi meydanının bulunduğu yollarda geziyorduk. Kendisine bu piyesimin ana hatlarını anlattım. Henüz piyes kafamda kemalini bulmamıştı. Faik Karabudak zannederim ki o zaman bu piyesi benim anladığım şekilde kavrayamamıştı. O günden sonra bu piyes durmadan kafamda gelişti durdu. Nihayet geçen ay burada, Üsküdar Cezaevinde, Beynini Yiyen Adam piyesini yazdım, tamamladım. Bu benim sahne için yazdığım ilk piyestir. Doğrusu bu piyesi ben çok beğeniyorum. Ve eğer iyi temsil edilebilirse tutulacağını, çok muvaffak olacağını da zannediyorum. Piyes henüz daktilo edilmedi. Daktilo edildikten sonra Ertuğrul Muhsin'e ve şehir tiyatrosuna göndereceğim. Fakat bu mevsim artık yetişebileceğini zannetmiyorum. Buraya kadar yazımın başında söylediğim gibi müthiş bir şey yok. Asıl dehşete bu akşam düştüm. Cezaevinde Maraşlı Mehmet Efendi isminde 8 yaşında bir kız çocuğunun bikrini izaleden yatan, yaşı 50'den fazla görünen bir adamla tanıştım. Kendisinden okumak için kitap istedim. Bana Arif Bolat'ın çıkarttığı Herkes İçin mecmuasını verdi. Bu mecmuanın 1949 Şubat sayısında Alfonso Daudet'in Altınlı Beyinli Adam isimli bir hikayesini okudum. İşte beni hayrete ve dehşete düşüren bir hikayedir. Pek küçük bir hikaye içinde Alfonso Daudet benim bütün duyduklarımı ifade etmiş bulunuyor. Daudet'i kıskandım ve onunla aynı şeyleri ama tamamen aynı şeyleri düşünmüş olduğum için hayret ve dehşete düştüm. Ayrı ayrı zamanlarda ve ayrı ayrı yerlerde yaşayan ayrı muhitin iki ayrı insanı bu kadar teferruata kadar aynı şeyleri nasıl düşünüyorlar? Hikayeyi buraya olduğu gibi alıyorum. Altın Beyinli Adam, Alphonse Daudet. Vaktiyle altın beyinli bir adam vardı. Evet efendim, tamamıyla altın beyinli bir adam. Dünyaya geldiği zaman doktorlar çocuğun yaşayabileceğini hiç zannetmemişlerdi. Başı o kadar ağır, kafası o kadar büyüktü ki. Fakat yaşadı ve güneş altında zeytin ağacı gibi büyüdü, yetişti. Yalnız o kocaman kafası onu daima yere doğru çekiyordu. Yürürken oraya buraya çarptığını görenler acırlardı. Bazen yere yuvarlandığı da olurdu. Bir gün merdivenden aşağı düştü. Başı merdivenlere çarpınca bayıldı. Öldü sanmışlar. Fakat koşup kaldırdıkları zaman sarı saçlarında sadece 2-3 damla pıhtılaşmış altın buldular. Zaten çocuğun altın beyni olduğunu da anası da babası da bu şekilde öğrendi. İşi gizli tuttular. Zavallı yavrucuğun bile bir şeyden haberi yoktu. Yalnız ikide bir, "Niçin beni sokakta öteki çocuklarla beraber oynamaya bırakmıyorsunuz?" diye sorardı. Annesi de "Seni çalarlar cancağızım" derdi. O zaman çocuk çalınmaktan korktuğu için sesini çıkarmaz, evin içinde iki yanına yalpa vura vura odadan odaya dolaşırdı. Nihayet 18'ine gelince annesiyle babası ona bu sırrı açtılar. Kendisine Allah'ın ne gibi korkunç bir ihsanda bulunduğunu anlattılar ve onu yetiştirmek, korumak hususunda o zamana kadar sarf ettikleri gayrete mukabil biraz altın istediler. Çocuk hiç tereddüt etmedi, derhal beyninden el sürülmemiş ceviz kadar bir parça altın kopararak annesinin kucağına attı. Beynini nasıl açtığı, altını nasıl kopardığı hikayede bu taraf zikredilmiyor. Kafasının içinde bu kadar büyük bir servet keşfeden delikanlının başı dönmüş, gözleri kararmıştı. Bir takım büyük ihtiraslara kapılarak babasının evini terk etti, dünyayı dolaşmaya çıktı. Beyler paşalar gibi yaşıyor, har vurup harman savuruyordu. Gören onda tükenmez bir servet var sanırdı. Fakat çok geçmeden altınlar azalmaya başladı. Beynindeki altınlar azaldıkça da gözlerinin feri sönüyor, yanakları çukurlaşıyordu. Nihayet bir gün, işi nuş içinde, geçen bir gecenin sabahı, zavallı adam sofra artıkları arasında gözünü açınca aklı başına geldi. Artık kafasında korkunç bir delik açılmıştı. Bu işe bir son vermek zamanı gelmişti. Altın beyinli adam ondan sonra yeni bir hayata başladı. Elleriyle çalışıyor, beynindeki o serveti aklından çıkarmaya gayret ediyordu. Fakat ne yazık ki onun bu felaketli günlerinde yanından ayrılmayan bir arkadaşı vardı ve bu arkadaşı onun bu sırrını biliyordu. Bizim zavallı adam bir gece korkunç bir baş ağrısıyla uyandı. Odadaki ay ışığında belli belirsiz fark etti. Arkadaşı paltosunun altında bir şey saklayarak kaçıyordu. Altın beynin bir parçası daha gitmişti. Bir müddet sonra altın beyinli adam birine aşık oldu. Sarışın bir kadıncağızı bütün ruhuyla seviyordu. Kadın da onu seviyordu ama ondan daha fazla sevdiği şeyler de vardı ki bunlar şapkalar, beyaz tüller, yaldızlı ayakkabılardı. Kalan altınlar da yarı kuş, yarı bebek biçimindeki bu nazenin mahlukun içinde kar gibi eriyip gidiyordu. Kadın her şeyi istiyor, adam da onun hiçbir arzusuna hayır diyemiyordu. Bu böyle 2 sene sürdü. Sonra bir sabah kadıncağız, bilinmez neden, ölüverdi. Tıpkı bir kuş gibi. Servet hemen hemen sonuna ermişti fakat adam en son kalan altınları da harcadı. Karısına muhteşem bir cenaze alayı hazırladı. Çanlar çaldı, kalın siyah perdeli arabalara tüylerle süslü atlar koşuldu, üzerlerine gümüş sırma işli kadifeler örtüldü. Adamcağız hiçbir masraftan kaçınmıyordu, artık altının onca ne ehemmiyeti vardı ki? Kiliseye verdi, hademelere, dilencilere verdi, sormadan, sual etmeden herkese verdi. Öyle ki mezarlıktan çıkarken o harikulade beyninin civarına yapışmış bir iki parça altından başka bir şey kalmamıştı. Şimdi sokaklarda dalgın dalgın dolaşıyor, sarhoş gibi sarsak sarsak yürüyordu. Akşam olmuş, dükkanların ışıkları yanmıştı. Bir camekanın önünden geçerken gözüne kuğu kuşu tüyleriyle süslü mavi atlastan bir çift kadın iskarpini ilişti. Kendi kendine gülümseyerek, ''Tanıdığım biri var, bunları kendisine hediye edersem çok memnun olur.'' dedi. Sevgili karısının öldüğünü unutmuştu. İskarpinleri almak için içeri giriyor, bir aralık dükkan sahibi arkasından bir çığlık işitiyor. Dönüp bakıyor, müşterinin yüzünde derin bir ıstırap ifadesiyle karşılaşıyor. Adam atlas iskarpinleri bir elinde tutmakta, diğer elini de ileri doğru uzatmaktadır. Kana bulanmış olan bir elin parmaklarına bir iki altın parça yapışmış bulunmaktadır. Altın beyinli adamın hikayesi bu kadar. Bu hikaye güzel bir masala benziyor ama başından sonuna kadar doğrudur. Bu dünyada kafalarıyla yaşamaya mahkum zavallı kimseler vardır. Hayatlarındaki en ufak şeye mukabil iliklerini, özlerini verirler. Her şeyi tertemiz altınla öderler. 4. ayrımın sonu, sayfa 49.